Ayrım 5, Turnike, Hakan Erol, sayfa 51. Süleyman Soylu bizden bunları talep etti. Cemaatin üst düzey sırlarına hakim olan, genelde Ankara'da yaşayan ve kritik bağlantılara sahip olan Ayşegül Hüma Babuğ'una mahkemedeki ifadesinde Oktar'ın yaptığı gibi hükümeti kendilerine kalkan yapmaya çalışıyordu. Babuğ'una her zaman AKP'yi desteklediklerini, onlarca büyükelçilik ziyareti gerçekleştirip hükümeti övdüklerini anlatıyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da ismini veren Babuğ'una büyükelçilik ziyaretlerini Soylu'nun istediğini iddia ediyordu. AKP'ye destek verdik, milletvekilleriyle görüştük ve ablam ve kız kardeşim ile birlikte 75 büyükelçilik ziyaretimiz oldu. Biz hükümete elimizden gelen desteği verdik, AKP'nin yanında yer aldık. Hükümetimizi ve devletimizi destekleyen insanlarız. AKP hükümetinden bize talep geldi, derneklerimiz ile faaliyete geçerek hükümete bu hususlarda destek verdiğimize yönelik elçilik faaliyetlerinde bulunduk. Biz tamamen FETÖ karşısında yer aldık. Siyasi ve milletvekillerini MİT ve devletin istihbarat birimleri casusluk faaliyetlerini yürüten kişiler hakkında aldığımız bilgileri paylaştık. Ablam, kız kardeşim ve ben büyükelçilik ziyaretlerimizi yaptık. Süleyman Soylu bizden bunları AKP adına talep etti. Biz sohbetlerde kendisine destek vermek adına ne yapabiliriz dedik. Bize de elçilikleriyle görüşebilirsiniz dedi. Kendi inisiyatifinizle en hayırlısını yaparsınız dediler. Büyükelçilikleriyle yaptığımız görüşmelerde de sonucunda bilgisini verdik. Enayi misiniz? Ölmeye başka adam mı yok? Mahkemedeki savunmasında sık sık Türk milliyetçisiyim diyen Oktar, cemaat üyelerini askere göndermiyordu. Bunun için bir yol bile bulmuştu. Askerliği enayilik ve zaman kaybı olarak değerlendiren Oktar, cemaatin erkek üyelerini askere yollamamak için onları yurt dışına gönderip orada cemaatin şirketlerinde işe sokuyordu. Böylece 3 yıl dışarıda çalışıyor gösterilen cemaat üyesi bu dakikadan sonra yeniden ülkeye çağrılarak bedelli askerlikten faydalandırılıyordu. Askere giden cemaatçilerin ideolojiden uzaklaşma tehlikesi Oktar'ın en büyük korkusuydu. Adnan Oktar'ın doktor müridi Oktar Babuna'nın yeğeni, davanın da müştekilerinden olan Emre Yaşar Ertüz'ün Oktar'ın askerlik durumunu sürekli aşağıladığını söylüyordu. Ertüz'ün Oktar'ın cemaat üyelerini askere göndermemesini şöyle anlatıyordu. Çok bunalmıştım ve askere gitmek istediğimi söyledim. Ama Adnan Oktar bana senin orada ağzına sıçarlar salak dedi. Askere gitmeme şiddetle karşı çıktı ve vatani görevimi yapmama da engel oldu. Adnan Oktar askerlik kurumunu aşağılayıp örgüt mensuplarını askerlikten soğutuyordu. Zaten örgütün yapısına bakıldığında örgüte girdikten sonra askere gitmek diye bir şey yoktur. Çünkü kimseyi askere göndermez. Müşteki Yusuf Selahattin Ergün de Oktar'ın cemaat üyelerini askerlikten soğutmaya çalıştığını söylerken Oktar'ın ölmeye başka adam mı yok dediğini savunuyordu. Örgütte hiçbir erkek askere gitmez. Adnan bizleri sürekli askerlikten soğuturdu. Hatta askerlik için şöyle derdi. Lan enayi misiniz amına koyayım. Ölmeye başka adam mı yok? Siz bana burada lazımsınız. Gitsin başkaları ölsün. Nasıl olsa bedelli çıkar. Ya da ben sizi yurt dışına gönderirim. 3 sene durursunuz. Askere kesinlikle gidilmeyecek derdi. Adnan Oktar mahkemede askerlikle ilgili sorulan bir soruya verdiği yanıtta milliyetçi olduğunu vurguluyordu. Cemaatte askerlik kurumuna hakaret etmekten çekinmeyen Oktar mahkemede askerlik benim için kutsal, devlet kutsal, bayrak kutsal, Türk milleti kutsal. Ben büyük Türkiye'yi hedefliyorum, Turan'ı hedefliyorum, Türk birliğini hedefliyorum, Türk İslam birliğini hedefliyorum. Nasıl askerliği desteklemem diyordu. Milli Savunma Bakanlığı'nın aktardığı bilgilere göre dosya kapsamında şüpheli pozisyonda bulunan cemaat üyelerinden 55 kişinin bedelli er, 14 kişinin bedelli yedek subay, 8 kişinin dövizli er, 5 kişinin dövizli yedek subay ve 7 kişinin askerliğe elverişli olmadığı tespit ediliyordu. Yine bu kapsamda 9 kişinin öğrenci, 2 kişinin yurt dışı işçi ertelemeli, 1 kişinin yoklama kaçağı, 1 kişinin Türk vatandaşlığından ayrıldığı, 1 kişinin son yoklamaya tabi olduğu belirtilirken, cemaat içinde yalnızca 20 kişinin askerlik görevini düzgün bir şekilde yerine getirdiği ifade ediliyordu. İddianamede Turan'ı hedefliyorum diyerek savunma yapan Adnan Oktar'ın ise askerliğini bedelli olarak yaptığı aktarılıyordu. Oy kullandırmıyor. Oktar cemaat üyelerine seçimlerde oy da kullandırmıyordu. Oy kullanmanın gereksiz bir iş olduğunu savunan Oktar cemaate oy kullanmama yönünde talimat veriyordu. Yalnızca cemaatin vitrin yüzlerine oy kullandıran Oktar, oy kullanan kediciklerin zarfı sandığı atarken çektirdikleri fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmalarını söylüyordu. Oktar Erdoğan'ı ne kadar çok desteklediğini göstermek için oy kullanan kediciklerin fotoğraflarını A9 TV'deki yayınında göstererek bunun propagandasını yapıyordu. İddianamede Oktar'ın 25. dönem, 26. dönem, Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem, 12. Cumhurbaşkanlığı, 30 Mart 2014 ve 2017 seçimlerinde oy kullanmadığına yer verilmesi dikkat çekiyordu. Yani Erdoğan'ı her fırsatta öven Oktar bunu yalnızca ekranlarda söylüyor, somut olarak göstermiyor ve oy kullanmıyordu. Oktar mahkemede bu durumun nedenini ise can güvenliğine bağlıyordu. Ayrıca 30 Mart 2014 mahalli seçimlerinde ve 12. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cemaat üyelerinin tamamına yakını Oktar'ın talimatıyla oy kullanmamıştı. Bu durum YSK'nın raporlarında da doğrulanıyordu. Bunun kafa iyice uçmuş. Oktar'ın genel ve çok belirleyici olan bir özelliği vardı. Oktar aklınıza gelecek her konuda güçlü olan tarafın yanında yer alıyordu. Bu durum hiç değişmiyordu. Güçlüden yana olan Oktar aslında bu güce önce ortak olmayı, daha sonra ise onu ezerek daha yukarılara çıkmayı hedefliyordu. Oktar biliyordu ki Türkiye'de veya dünyada söz sahibi olmanın kaldırım taşları her konuda güç sahibi olmaktan geçiyordu. İşte bu yüzden Adnan Oktar'ın cemaat kanalı A9 TV'de söyledikleriyle yayın dışında söyledikleri birbirini tutmuyordu. Ekranda söylenmesi gerekeni sözcüklere döken Oktar yayın arkasında ise asıl düşüncelerini paylaşıyordu. Mesela yayınlarında milliyetçilik vurgusu yapan Oktar cemaat üyelerine enayi misiniz diyerek askere göndermiyordu. Oktar yine aynı yayınlarda Erdoğan'ı ve başkanlık sistemini desteklediğini söylerken aslında arka planda Erdoğan'ı kötüleyerek cemaat üyelerine seçimlerde oy kullandırmıyordu. FETÖ'cü darbe girişimi sırasında da cemaat üyelerine sokağa çıkmama yönünde talimat verdiği iddia edilen Oktar'ın darbe girişimi gecesi son ana kadar beklediği, işler netleşince de kazananın tarafına geçtiği ileri sürülüyordu. Eğer o gece FETÖ'cü darbe gerçekleşmiş olsaydı Oktar'ın Fethullah Gülen lehine konuşacağı anlatılıyordu. Üstelik konular bununla da sınırlı değildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Bahar Bayraktar ifadesinde Oktar'ın asıl düşüncelerine yer veriyordu. Bu düşüncelere göre Oktar darbeyi Erdoğan'ın yaptırdığını düşünüyor ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine çok sert karşı çıkıyordu. Adnan Oktar'ın yayınlarda söylediği fikirlerle gerçek düşünceleri çok farklıdır. Yayınlarda kadın özgürlüğünden, kadınların incitilmemesi gerektiğinden bahseden Adnan Oktar, yayın arasında karşısında oturan kadınlara hakaret ve darplarına devam ederdi. Filistinlilerle ilgili yayında korunmaları gerektiğini söylerken, yayın sonrası İsrail taraftarı ve Filistinlilerin müstahak olduğu ile ilgili konuşurdu. 15 Temmuz darbe girişiminin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yaptırıldığı ihtimalini söylemişti. O gece kimsenin dışarı çıkmaması talimatını verdi. Olayın kimin aleyhine döneceğini bekledi ve yorumlarını buna göre yaptı. Eğer FETÖ darbe girişimi başarılı olsaydı onun lehine konuşacaktı. Seçimler olacağı zaman yayında oy kullanmanın öneminden bahsedip özel konuşmalarında oy kullanmamamızı söylerdi. Ben örgütten ayrıldıktan sonra oy kullandım. Önceki son 5 seçimde oy kullanmadım. Diğer kişiler de bu şekildedir. Başkanlık sistemine kafayı takmıştı, hiç istemiyordu. O nedenle bu konuda oy kullanmamamız talimatını verdi. Hatırladığım kadarıyla kız kardeşlerden Hatice Ural seçimden önceki gün diğer kız kardeşlerin telefonuna oy kullanacak mıyız sorar mısınız? Yani Adnan Oktar'ı kastederek diye mesaj atmıştı. Bunun üzerine Adnan Oktar Hatice Ural'ı çağırıp azarladı. Böyle şeyler telefonda sorulur mu? Dipnot Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bir başka isim olan Mustafa Arular da verdiği ifadede Oktar'ın güce tapmasını anlatıyordu. Arular Oktar'ın Erdoğan için bunun kafa iyice uçmuş dediğine de şahit olduğunu ileri sürüyordu. Öte yandan başka bir iddiaya göre ise Oktar Erdoğan'ı köylü ve eğitimsiz görüyordu. Oktar yalnızca son zamanlarda değil her dönem güçlünün yanında yer alıyordu. Oktar'ın önemli adamlarından ve dava kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Adnan Tınarlıoğlu bizi biraz daha geriye götürüyordu. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan ile Erdoğan'ın yollarının ayrılmasından bahseden Tınarlıoğlu, o dönemde de Oktar'ın Erbakancıyken nasıl taraf değiştirip Erdoğancı olduğunu şu sözlerle anlatıyordu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Necmettin Erbakan'ın partisinden ayrıldığında Erbakan hocamızdan ayrılanlar münafıktır şeklinde konuşurken ve El Aziz isimli gazetenin ayrılanlar hakkında yazdıklarını gülerek anlatırken sonrasında Sayın Recep Tayyip Erdoğan güçlendikçe Tayyip hocam söylemine dönmüştür. Çıkarı için her türlü ifade kılık ve kıyafet değişimine açık bir kişidir. Güç kimde ise onu över ve ondan korkar. Yarı çıplak fotoğraflar koyar, altına ayet yazar ve cemaatin en önemli gruplarının başında gelen hukuk grubu, cemaatin hedefine oturttuğu kişileri hukuki yollardan bezdirme ve yıldırmaya çabalıyordu. Cemaatten olaylı şekilde ayrılanlara karşı ya da cemaate muhalif kişilere kumpaslar kuruluyor ve yıllarca adliye koridorlarında süründürülüyordu. Oktar cemaati kafaya taktığı bir kişinin peşini bırakmazken söz konusu kişiye ceza aldırmak için de her türlü yolu deniyordu. Bir örnek olarak, Oktarcılar Mine Kırıkkanat, Fatih Altaylı ve Adil Serdar Saçan gibi isimleri yıllarca gerek devlet dairelerine çektikleri iğrenç fakslarla, gerek sosyal medyadan ve kurdukları internet siteleriyle, gerekse de hukuki yollardan iftiralarla bezdirmeye uğraşmıştı. Böylesine önemli kişileri karşısına almaktan çekinmeyen cemaat, Türkiye'nin her yerinden de bu isimlere onlarca hatta yüzlerce dava açıyordu. Cemaatin yargılandığı davalarda mahkemeleri işlemez hale getiren cemaat avukatları ise reddi hakim talepleriyle ellerinden geleni yaparak mahkemenin uzamasını ve iş göremez hale gelmesini sağlıyordu. Keza yine daha önce Oktar cemaati dosyalarına bakan savcılar hakkında yüzlerce suç duyurusunda bulunmuş ve onları yıpratmaya çabalamıştı. Örneklere devam edelim. 1999 operasyonundan sonra cemaat Celal Adan, Mehmet Ağar, Meral Akşener, Adil Serdar Saçan gibi önemli isimlerle çok uğraşmıştı. Öyle ki hırslarını çocuklarından almaya bile kalkmışlardı. Adil Serdar Saçan, Celal Adan'ın oğlunun o dönem nasıl tehdit edildiğiyle ilgili şunları söylüyordu. Gece kulübü mü öyle bir yerin çıkışında çocuğunu dövmüşlerdi. Silah milah göstermişler. İşte bu ruhsatlı silahları. Ondan dolayı da bir işlem yapılmıştı onlar hakkında. Ama daha sonra devam ediyorlardı. Tacize devam ediyorlardı. Celal Bey çocuğunun hayatından endişeliydi benim hatırladığım kadarıyla. Meral Hanım için de aynı şey. Onun da çocuğuna da musallat olmuşlardı. Mehmet Bey'in de çocuğuna musallat olmuşlardı. Dipnot Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesi. Ancak bugün gelinen noktada dava kapsamında Celal Adan'ın ve Mehmet Ağar'ın şikayetçi konumunda bulunmamalarını hatırlatmakta fayda var. Zira cemaat kendisiyle uğraşan, böylesine iki kritik konumda bulunan kişiyi bile korkutma ve yıldırma gücüne sahipti. Adnan Oktar Hukuk Grubu'nu 1999 operasyonundan sonra kurmuştu. O operasyonda hukukun önemini keşfeden Oktar, o dönemden beri bu alandaki gücünü yargı içerisindeki ilişkileriyle büyük oranda arttırmayı başarmıştı. Böylece yer yer kendilerine açılan davaları düşürdüler, yer yerde istemedikleri siteleri kapattırabildiler. Cemaat üyelerinin ailelerinden kalan mirasa da el koyan Oktar yine bu alanda hukuk grubundan yardım alıyordu. Çok fonksiyonlu çalışan grup TBMM, adliye ve emniyet içerisindeki tanıdıklarla da uzanamadıkları konuları halledebiliyordu. Cemaatin merkezi Dragos'ta 132 olarak adlandırılan bir odada kalan hukuk grubu üyelerinden bazıları dava kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Noyan Orcan, Halil Hilmi Müftüoğlu, Kartal İş, Mehmet Orhan Mazıcı, Korkut Yasa, Mehmet Ender Daban ve firarilerden olan Fatih Kılıç gibi isimlerdi. Grubun en önemli kuralı ise gizlilik idi. Zira önemli davaların olacağı günlerde bu grubun kapısına girmeyiniz yazılıyordu. Burada çok az sayıda kişinin ismini saymış olsak da bahsettiğim isimleri kısaca ele almakta fayda var. Cemaatin hukuk imamı olan Noyan Orcan'ın yargıda rüşvet üzerinden muhaliflere yapılan karşı saldırıları düzenlediği iddia ediliyordu. Kod adı Mülküs olan Halil Hilmi Müftüoğlu hukuk konularında cemaatin en bilgili kişilerinden birisiydi. Halil Hilmi Müftüoğlu aynı zamanda turnikedeki kızlarla en çok ilişkiye giren kişi olarak şampiyon diye çağrılıyordu. Büyük Kartal lakaplı Kartal İş de hukuki konularda Adnan Oktar'ı bilgilendiriyordu. Kod adı Kılıç olan Fatih Kılıç ise Çağlayan Adliyesi'ndeki konuları takip ediyordu ve yıldırma operasyonlarından birinci derecede sorumluydu. Korkut Yasa cemaate muhalif olan kişilere karşı iftira ve karalama kampanyasında görev alıyordu. Kod adı Ejder olan Mehmet Ender Daban da cemaate muhalif olan kişilere yönelik internette yapılan iftira ve karalama kampanyalarını yönetiyordu. Mazuka kod adlı Orhan Mazıcı, Halil Hilmi Müftüoğlu'na bağlı olarak çalışıyordu. Şimdi Oktar'ın hukuk grubu nasıl çalışıyordu dersiniz? Bu grup o kadar sistematik ve örgütlü hareket ediyordu ki adeta her açıktan faydalanıyor ve bulduğu her delikten giriyordu. 2015 yılında cemaatten ayrılan ancak ayrılmadan önce hukuk alanında yapılan usulsüzlüklerden adliyelerdeki rüşvetlere, cemaate muhaliflerden ayrılanlara kadar hazırlanan kumpaslarda etkili rol oynadığı ifade edilen Supi Serdar Togay'ın ifadesi dikkat çekiyordu. Togay söz konusu grubun iftiralarla iş gördüğünü verdiği örnekle anlatıyordu. Ben burada avukat Ceyhun Gökdoğan adına dilekçeler yazdım. Bu dilekçelerden hatırladıklarım 1999 yılındaki davalardan olan Bilim Araştırma Vakfı davası ile ilgili. Üsküdar Adliyesi'nde görülen 2007 yılındaki gizli tanıklı dava ile ilgili dilekçeler ile örgüttekilerin şikayetçi ve sanık oldukları birçok dava ile ilgili dilekçeleri yazardım. Örneğin örgütün yalancı şahitlikle ve iftiralarla açtığı davalarda hukuk imamı olan Halil Noyan veya erkeklerin ana imamı olan Tarkan örgütten birini seçer, git şu kişinin evinin yakınında ve çevresinde kamera olmayan bir ankesörlü telefon bul. Bu telefondan yine bu imamların seçtiği örgütteki başka bir kişiyi ara ve bekle derdi. Söylenen kişi de gider telefonu açar ve yaklaşık 2 dakikalık bir sessizlikten sonra telefonu kapatırdı. Biz de arama yapılan dakikaları not alır ve hedef kişinin bizim örgütteki kişiyi arayıp tehdit ettiğini bildiren detaylı bir dilekçe yazar ve dava açardık. Bu davalara örnek olarak Semin Babuna'ya açılan bir davaydı. Aynen söylenen şekilde yapıldı ve Semin Babuna da bu davadan ceza aldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan Sıdıka Gül ise uydurma olaylarla yargının yanıltılmasına örnek veriyordu. Kurulan kumpasla ilgili Sıdıka Gül, mesela Dragos denen örgüt merkezinde otururken biri, "Adnan, ben bugün şurada şunu gördüm," derdi. Adnan da hemen hukuk grubunu arar ve "Kızlar, şurada şunu görmüş, bir ifade hazırlayın," derdi ve bu tarz uydurma olaylar oluşturulurdu. Çünkü kişinin yeri zamanı belli olduğu için ifadeleri doğrulayacak bir durum oluşmuş olurdu, diyordu. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 60.